Ayrım 40, sayfa 269. 6. Parola işaret ınınınının. Bağdat'ta yaşanan bu facialar sırasında Nesli Şah ailesinin yanında olamadı. Zira 1957 sonbaharında başına o zamana kadar yaşadığı bütün zorluklara ve sıkıntılara rahmet okutacak kadar ağır bir dert gelmişti. Kahire'de kocasıyla beraber tevkif edilip ev hapsine konmuş ve rejime karşı komplo kurmak suçlamasıyla aylarca askeri mahkemede yargılanmıştılar. Hem de bir değil, iki defa yargılandılar. Abdülnasır Süveyş krizinden diplomatik bakımdan güçlenerek çıkmıştı. Ama kriz Mısır'da sesini çıkartamaz hale gelip yer altına inmiş olan muhalefete de ümit vermişti. Aynı politikanın takip edilmesi halinde Mısır'ın daha büyük zararlar göreceğine inanan muhalefet, Abdülnasır'dan mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmanın yolunu arıyor, birçok yerde artık Abdülnasır'ın başına çok yakında bir şeylerin gelebileceği konuşuluyordu. Hükümet bir gün istihbarat servisi muhaberatın rejimi hedef alan çok büyük bir komployu ortaya çıkarttığını duyurdu. İddiaya göre komplocular değişik mesleklerden ve değişik milletlerdendi ve işin içinde İngiliz istihbaratı ile Arnavutluğun bir ara İskenderiye'de sürgünde yaşamış olan eski kralı Zog da vardı. Yolsuzluk yaptığı ortaya çıkınca 1952 ihtilalinden hemen sonra Mısır'a kaçan ve Sünni dünyasının en büyük ilim merkezlerinden olan El-Eser Üniversitesi'nin 1928 ile 1946 arasında iki defa şeyhliğinde bulunan çok önemli din alimi Mustafa el-Meragi'nin oğlu, hava kuvvetlerinde görevli bir subay, bir Yunanlı ve bir Mısır prensesinin oğlu ile Avrupa'da yaşayan bir Osmanlı şehzadesi de işin içindeydi. Prensesin oğlu, İngilizlerin 1914'te Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'yı tahtından indirmelerinden sonra Mısır Sultanı ilan ettikleri Sultan Hüseyin'in kızı olan Prenses Kadriye'nin çocuğu Muhammed Hayri'ydi. Sultan Abdülmecid'in soyundan gelen Feyziye Sultan'ın, yani Ömer Faruk Efendi'nin seneler önce Nis dışındaki bir köy evinde ailesiyle beraber sefalet içerisinde yaşarken alıp kendi evine getirdiği Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızının kocasıydı. Osmanlı Şehzadesi ise Sultan Reşad'ın torunu Mahmut Namık Efendi'ydi. Seneler önce Prens Hasan Tosun ile hiç istemediği halde zorla nişanlandırılan ve yataklara düşen Nesli Şah'ı kurtarabilmek için ustaca manevralarla nişanın bozulmasını sağlayıp kuzenine dünyaları bağışlayan şehzade. Namık Efendi savcıya göre komplocular ile beraber çalışmamıştı ama işin içinde bulunanların hemen hepsiyle arkadaş olduğu için hazırlıkların bütün detaylarını biliyordu. Abdülnasır'a karşı darbe hazırlığında bulunanlar Mısır istihbaratına göre o zamana kadar hiç denenmemiş güvenlik usulleri icat etmişlerdi. Mesela çok özel yüzükler yaptırmışlardı ve birbirlerini parmaklarındaki bu yüzükleri görünce tanıyorlardı. Büyük bir sır olmasına rağmen aynı yüzükten Namık Efendi'ye de vermişler ve şehzade yüzüğü, bunu takanlar çok yakında Abdülnasır'ı devirecekler deyip Avrupa'da önüne her gelene göstermişti. Mısır istihbaratının komplocuların parolaları hakkında elde ettiği bilgi ise daha da enteresandı. Darbeyi yapacak olanlar parola olarak bir kelime değil bir ses seçmişlerdi. Karşılaştıkları zaman birbirlerini tanıyabilmek için parola, şifre yahut işaret vermek yerine karşı karşıya geçip ınınınının gibisinden tuhaf sesler çıkartıyorlardı. Ama ezberlemeleri gereken ses tonunu zamanla hepsi unutmuştu. Elde edilen deliller işte bu derece ciddiydi. Suçlananlardan o sırada Mısır'da bulunanların hepsi hemen tevkif edildiler. Namık Efendi hakkında da gıyabi tevkif kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında Muhammed Hayri de vardı ama tevkifinden sonra prensesin oğlundan bir daha hiç haber alınamadı. Abdülnasır hakkında bildiği her şeyi mahkemede söylemesinden endişe edildiği için sessizce öldürüldüğü yolunda ve çok büyük ihtimalle de doğru olan söylentiler çıktı. Mısır makamları ise Muhammed Hayri konusunda kayıp olduğu dışında hiçbir açıklama yapmadılar. Muhammed Hayri'nin şimdi Paris'te yaşayan hanımı Feyziye Sultan, parantez içinde Osmanoğlu, kocasının öldüğüne hala inanmıyor ve aradan 50 küsur sene geçmiş olmasına rağmen günün birinde mutlaka döneceğini söylüyor ve bekliyor. Mısırlılar komplo söylentileriyle bu konuda yapılan açıklamaları merak ve şaşkınlık içerisinde takip ederlerken, ortaya birdenbire iki isim daha atıldı. Prens Abdülmünim ve karısı Nesli Şah. İddiaya göre her ikisi de bütün hazırlıklardan ta başından itibaren haberdardılar Nesrişah Avrupa'da bulunduğu sırada Şehzade Namık Efendi vasıtasıyla komplocularla tanışmış, kendisine vazife bile teklif edilmiş ama o kabul etmemişti. İşin içinde güya Arnavutluğun sabık kralı Zog da vardı. Zog, Nesrişah'ın babası Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin yakın dostuydu. İskenderiye'deki sürgün günlerinde sık sık görüşürler ve sabık kral Şehzade'ye büyük hürmet gösterirdi. Mesela bir kapının önüne geldikleri sırada Şehzade, "Majesteleri buyurunuz" diyerek krala yol verir. Kral ise "Aman estağfurullah efendi hazretleri, ben en küçük vilayetinizin valisiydim" diyerek geri çekilirdi. Namık Efendi Neslişah'ı Avrupa'da Kral Zog'a da götürmüş. Neslişah'a kral da bazı gizli belgeleri taşımasını teklif etmiş ama Neslişah "Zaten her adımımız takip altında, size yardım etmem imkansız" diye red cevabı vermişti. Neslişah Zog'un evinde İngiliz istihbaratının başında bulunan kişiyle de tanışmıştı. Macaristan'dan henüz dönmüş olan bu kişi kendisini Neslişah'a sahte bir isimle takdim etmiş ama Neslişah adamın kim olduğunu hemen anlamış ve o sıralarda Rus tanklarının çiğnediği Macaristan'ı da İngiliz istihbaratının karmakarışık ettiğini fark etmişti. İstihbaratçı Neslişah'a üstelik "Mısır'ın müstakbel kralı sizin kocanız mı yoksa kız kardeşinizin kocası Prens Amr İbrahim mi olmalı?" diye sormuş ve "Bunu Mısır'a gidip Mısırlılara sorun" cevabını almıştı. Elde edilen bütün bu bilgiler üzerine Prens Abdülmünim ile Neslişah'ın Kahire'deki evleri 1957 sonbaharında bir sabah askerler tarafından basıldı. Gizli belgeler bulabilmek için evin altı üstüne getirildi. Her ikisi de tevkif edilip ev hapsine kondu ve birkaç hafta sonra mahkemeye çıkartıldılar. Neslişah anlatıyor. "Çocuklarım artık Paris'te Hanzade'nin yanındaydılar. Kocamla ben Mısır'da oturuyorduk. Her iki senede bir müsaade alıp çıkıyordum. Önce Türkiye'ye geliyor, biraz kaldıktan sonra Fransa'ya geçip çocuklarımla beraber oluyordum. Sonra yine Türkiye üzerinden Kahire'ye dönüyordum. Kocamın benimle beraber gelmesine izin vermediler. Kahire'de rehine gibi tuttular. Tek başıma gidip tek başıma dönüyordum. Mısır'a Fransa üzerinden dönemezdim. Çünkü çıkış vizesini asıl memleketime, yani Türkiye'ye gidebilmem için veriyorlardı ve dönüşümün de İstanbul'dan olması şarttı. Birkaç defa böyle yaptım. İstanbul'a ve Paris'e gidip yine İstanbul üzerinden Kahire'ye döndüm. Mısır'da 1956'dan itibaren hava çok daha gerginleşmişti. Abdülnasır'ın politikası daha da yayılmacı hale geldi. Suriye ile birleştikten sonra Yemen ile de birleşmeye çalıştı. Her birleşmeden sonra Mısır bayrağına yıldızlar ilave edip duruyorlardı. Abdülnasır'dan ürken öteki Arap memleketleri, "Bu adam gün gelecek bize de göz dikecek" diye ayağa kalktılar. O arada kanal da millileştirilince Süveyş hadisesi patladı. Kanal ve Sina hücuma uğrayınca sinirler daha da gerildi ve sadece Mısır değil bölgedeki bütün devletlerde kaynaşma başladı. Kanal hadisesinin olup bitmesinden sonra ben yine Türkiye'ye, İstanbul'dan da Paris'e gitmiştim. Çocuklarımla beraber bir iki ay geçirmek istiyordum ama bir gün kocamdan bir telgraf geldi. "Baban çok hasta, çabuk gel" diyordu. Hemen bir tayyare bulup yine İstanbul üzerinden Kahire'ye döndüm ve babamın yanına gittim. Hakikaten berbattı. Hem kalp krizi geçirmiş, üstüne üstlük bir de zatürre olmuştu. Bunlar yetmiyormuş gibi böbrekleri de çalışmaz hale geldi. Doktoru ümidini kesti ve bana "Bu adam tıbben ölmüştür, hazırlıklı olun" dedi. Ama sonra bir mucize yaşadık. Babam birdenbire iyileşti, ayağa kalktı ve 10 küsür sene daha yaşadı. Annemi boşayıp kuzeni Mihrişah ile evlenmesinden sonra babamla aramız artık şeker renk olsa da görüşüyordum. Fakat Mihrişah ile bir arada olmayı reddetmiştim. Ama Mihrişah hastalığı sırasında babama çok iyi baktı. Mesela babam zatürre olmasına rağmen "Hava çok sıcak" deyip vantilatörü yatağının önüne koydurup serinlemek isterdi. İstediği şeyi yapmamak ne mümkün? Kıyametleri kopartırdı ve pervaneyi mecburen getirip önüne koyarlardı. Mihrişah ise bir sandalye alıp babamla vantilatörün arasına oturur, rüzgara sırtını döner ve kendisinin de zatürre olma riskine karşı babamın daha fenalaşmasını engellemeye çalışırdı. Bu fedakarlığını gördükten sonra Mihrişah ile tekrar görüşmeye başladım. Babam daha önceleri pazartesi günleri bana yemeğe gelirdi. Sonra Mihrişah ile beraber gelmeye başladılar. 1957 aralığının sonuna doğru bir pazartesi günüydü. Babam ve Mihrişah o gün bize yine öğle yemeğine geleceklerdi. Yeni uyanmış, kahvaltımı odamda yapıp giyinmiştim ve hazırlık yapmak üzere tam alt katı inmek üzereydim ki Hizmetçiler şaşkın bir halde odama geldiler ve "Efendina," dediler. "Evin etrafında asker var. Her yeri sarmışlar. Telefonlar da kesik, çalışmıyor." O sırada merdivenlerde bir patırtı işitildi. "Ne oluyor?" demeye kalmadan odamın kapısı şiddetle açıldı ve içeriye silahlı askerlerle subaylar girdi. Mısır'da erkeklerin asker yahut polis de olsa bir hanımın odasına böyle habersizce girmeleri mümkün değildi. Bunu bildiğim için önemli bir şeyler olduğunu hissettim ve ilk defa korktum. Bir subay bana "Mevkufsunuz, evinize arayacağız," dedi ve odamın altını üstüne getirmeye başladılar. Niçin tevkif edildiğimizi bilmiyordum ve aklıma hiçbir sebep gelmiyordu. Askerlere sordum, cevap veremeyeceklerini, sadece evi arayıp kocamla beni tevkif edeceklerini söylediler, o kadar. Yatak odamdaki masamın üzerinde küçük çinilerle kaplı 18. asırdan kalma şık bir mektup kutum vardı. O sene Salzburg'dan almıştım ve içine çocuklarımdan gelen mektupları koyuyordum. Yavrularımı özlediğim zaman o mektupları açıp tekrar tekrar okurdum. Önce o mektupları aldılar. "Bunlar çocuklarımın gönderdikleri kartlar ve mektuplar. Ne işinize yarayacak ki alıyorsunuz?" diye sordum ama dinlemediler. Sadece çocuklarımın mektuplarını değil, üzerinde yazı olan ne buluyorlarsa alıyorlardı. O anda tepem attı. Çamaşırlarımın durduğu dolaba gidip çekmeceleri açtım. Adamlara çekmecedekileri gösterip "Bunları da alın," diye bağırdım. Fena utandılar. Yabancı bir hanımın odasına birdenbire girmiş olduklarını hatırlayıp dolabın kapısını hemen kapattılar ve "Affedersiniz, aramaya siz dışarıya geldikten sonra devam ederiz," deyip çıktılar. Ama sonra yine her şeyin altını üstüne getirdiler. Sıra kocamın bürosunun aranmasına geldi. Orayı da alt üst ettiler. Evin her köşesi didik didik oldu. Derken radyoları da söküp aldılar ve "İkiniz de mevkufsunuz. Hapishaneye götürülmek yerine evinizde hapsedilmenize karar verildi. Dışarıya adım atamazsınız, bahçeye çıkmanız da yasak," deyip gittiler. Ama neyle suçlandığımızı yine söylemediler. Kapının önüne ve bahçeye bir manga asker yerleştirildi. Birkaç saati bir yeni bir devriye gelirdi. Geceleri nöbetçileri değiştirdikleri zaman sinirlerimizi bozmak için ellerinden geldiği kadar gürültü ediyorlardı. Bahçede kocamın sekreterinin kaldığı küçük bir ev vardı. Adamcağızı kovup oraya bizden mesul bir polis zabiti yerleştirdiler. Allah'tan nazik ve terbiyeli iyi bir adamdı ve bize gayet iyi muamele etti. Artık hiç kimse evimize girip çıkamıyordu. Hizmetçileri bile gelişlerinde ve gidişlerinde didik didik arıyorlardı. Geldiklerinde ellerinin mutlaka boş olması lazımdı. Hatta gazete getirmeleri bile yasaktı. Tevkif olduğumuz gün pazartesiydi ve babamla yemek günümüzdü. Babam öğle saatlerine doğru Mihrişah ile beraber bizim eve gelmiş. Otomobili yeni hanımı Mihrişah kullanıyormuş. Kapıdaki askerlerle polisleri görünce şaşırmışlar. Askerin biri, "İçeriye giremezsiniz, her ikisi de tevkif olundular," deyince, kalp krizini henüz atlatmış olan babam kapıda fenalık geçirmiş. Dönerken arabada daha da kötü olmuş. Mihrişah daha sonra o günü anlatırken, "Bir taraftan seni düşünüp üzülüyordum, bir taraftan da baban arabada ölecek zannettim, çok korktum, eve kadar zor götürdüm," demişti. Askerler giderlerken radyoları da söküp götürmüşlerdi ama küçük bir radyoyu görememişlerdi. Bizi neyle itham ettiklerini gitmelerinden hemen sonra o radyodan öğrendik. Münim'le beraber hükümete karşı kurulan bir komploya iştirak etmekle suçlanıyorduk. Neslişah ve Prens Abdülmünim bir müddet sonra askeri mahkemeye sevk edildiler. Ama hükümete karşı komplo hazırlamakla değil, böyle bir komployu bildikleri halde hükümeti haberdar etmemekle suçlanıyorlardı ve iddianamede tuhaf ilişkilerden bahsediliyordu. Açıklamayı 1957'nin 31 Aralık günü Kahire Başsavcısı Seyit Muafi yaptı ve Neslişah'ın hükümet darbesi hazırlıklarına fiilen iştirak etmediği anlaşılmıştır. Fakat hazırlıklardan haberdar olduğu halde bunları hükümete bildirmemekle suçlanacaktır, dedi. Savcı bu kararı vermelerinde Neslişah'ın Türk tabiyetinde bulunmasının da rol oynadığını anlattı ve Neslişah ile kocası Muhammed Abdülmünim'in mahkemeye çıkacaklarını ama tevkif edilerek hapishaneye gönderilmeyeceklerini ve mahkeme bitene kadar evlerinde hapis tutulacaklarını söyledi. Prens Abdülmünim ve Neslişah evlerine kapatılmalarından sonra günlerce devam eden sıkı bir sorgudan geçirildiler ve 6 ay boyunca askeri mahkemeye götürüldüler. Neslişah anlatıyor. Evimize hapsedilmemizin üzerinden 1-2 gün geçtikten sonra bir savcı yanında bir sürü asker ve zabitle beraber geldi ve kocamla beni sorguya çekti. Sorgu çok uzun sürdü. Ben her şeyin artık olup bitmesini istediğim için sorduklarına hep Arapça ama kısa kısa cevaplar veriyordum ve zabıt da tabii Arapça tutuluyordu. Her şeyi sorup işlerini bitirdikten sonra bana zabtı uzatıp imzala dediler. Hayır etmem diye cevap verdim. Niçin etmezsin dediler. Çünkü size güvenmiyorum da ondan. Kocam gelsin bana okusun, tercüme etsin. Ondan sonra. Arapçayı konuşurum ama yazılı Arapçayı anlamam. O kağıda ne yazdığınızı bilmiyorum. O yüzden kocam okuyup bana tercüme etmeden imzalamam dedim. Sonra uzun uzun münakaşa ettik. Adamlar mecbursun imzalamaya diyor. Ben, hayır beni mecbur edemezsiniz. Kocam gelip okusun ondan sonra diyordum. Onlar böyle şey olmaz diye ısrar edince ben de o halde imzalamıyorum dedim ve imzalamadım. Ellerinde delil, ipucu vesaire hiçbir şey yoktu. Birileri güya Abdülnasır'ın aleyhinde komplo kurmuşlarmış. Kocamla ben de komployu bildiğimiz halde hükümete haber vermemişiz. Bizi bununla itham edip elimden hükümeti haberdar etmeme suçunu işlediğime dair imzalı ifade alacaklardı. İmzalamadım. Sonra beni ve kocamı askeri mahkemeye sevk ettiler. Mahkeme boyunca 6 ay kadar evimizde mevkuf tutulduk. Her duruşma öncesinde evde aynanın karşısına geçip söyleyeceklerimin provasını yapıyordum. Seçeceğim kelimeler, halim, tavrım ve hatta mimiklerim bile gayet ikna edici olmalıydı. Bu yüzden yeni bir piyese çalışan tiyatrocular gibi ayna karşısında saatlerce kaldım ve en inandırıcı tavrımı bulmaya çalıştım. Dava günleri bir otomobil geliyor, bizi evimizden alıp mahkeme salonuna götürüyordu. Şoförün yanında sivil bir polis memuru oturuyordu. Kocamla ben arkadaydık. Yolda sivil polisle sohbet ede ede gidiyorduk ve adam zamanla bizi sevmeye başladı. Bir seferinde canım sıkkındı, birilerinin aleyhinde bir şeyler söylemeye başlamıştım. Muhbir birden arkaya dönüp sağ elinin işaret parmağını burnuna götürerek bana konuşma diye işaret yapınca hemen sustum. Ama adamın yanındaki şoförden mi yoksa başka bir şeyden mi korktuğunu anlamadım ve hakikaten merak ettim. Korkunun sebebini sonra öğrendik, hem de gayet komik şekilde. Çocukluğumdan bu yana güldüğüm zaman bacaklarımı ileriye atarım. Yani hem yüzümle hem de bacaklarımla gülerim. Bir başka gün yine mahkemeye gittiğimiz sırada aramızda konuşurken güleceğim tuttu. Ama fazla şiddetli gülmüşüm. Bacaklarım öndeki koltuğa çarpınca koltuğun arka tarafı pat diye otomobilin içine düştü ve etrafa ses kayıt makineleri saçıldı. Meğerse aramızda konuştuğumuz her şeyi kaydedip dinliyorlarmış. Sivil memurun bana susmamı işaret etmesinin sebebi de buymuş. Mahkeme binasında sigara içilmiyordu. Kahvede, çayda, içecek başka bir şey de yoktu. Tuvalete gitmek istediğim zaman bize refakat eden sivil memuru çağırıp söylerdim. Adam gidip başka birini bulurdu. O bir diğerini çağırırdı. Son çağırdıkları adam da bir başkasını getirirdi. Ve abdesthanenin önüne kadar böyle 4-5 kişi arka arkaya giderdik. Kapının önünde hepsi birden beklerdi ama öyle sinirli olurdum ki içeride hiçbir şey yapamadan çıkardım. Ramazan'ın büyük kısmı mahkemede geçti ve o günlere tesadüf eden duruşmalar daha da zor oluyordu.